Ayrım 30. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Sayfa 304. 33. Gestrikland işlerinde. Çarşamba 15 Haziran. Kartal ta uzaklara, Stockholm'un kuzeyine varıncaya kadar durmadı. Bir tepeye indi, pençelerini gevşetti. Nils serbest kalır kalmaz, skansene dönmek için var gücüyle koşmaya başladı. Kartal bir sıçrayışta onu tekrar yakaladı ve pençesini üzerine koydu.
''Beni iyi dinle, parmak çocuk.'' dedi.
''Seni neden yaban kazlarının arasına götürmek istiyorum, biliyor musun? Akya'nın gözünde büyük itibarının olduğunu öğrendim. Beni bağışlaması için aracılık etmeni dileyecektim. Sana yardımcı olmayı çok isterdim Gorgo. Ama, dedi Nils, verilmiş sözüm var. Kartal'a Clement Larsson'un onu balıkçının elinden nasıl kurtardığını, sonra da kendisini sözle bağlayıp nasıl çıkıp gittiğini anlattı. Kartal onun bu dürüstçe davranışına doğrudan karşı çıkmak istemedi.
Dinle bak, parmak çocuk, dedi. Kanatlarım seni nereye olursa olsun taşıyacak güçte. Gözlerim de her şeyi görecek kadar keskin. Ben muhakkak Clement'i bulurum. Bundan sonrası senin işin. Bir yolunu bulur, onunla anlaşırsın.
Nils bu teklifi pek beğendi. Kebnekasyalı yaşlı Akya gibi akıllı birinin eline yetiştiğin belli oluyor Gorgo, dedi. Sonra Clement'in Halsingradlı olduğunu işittiğini söyledi.
Öyleyse Lingbo'dan ta Malensjö'ye kadar bütün Helsingrad'ı ararız, dedi Gorgo. Yarın akşama kalmaz, o adamla bir anlaşmaya varırsın sanırım.
Bu sefer dostça yola koyuldular. Nils Kartal'ın sırtına binmişti. Gestrikland işlerine doğru daldılar. Eyaletin kuzeyindeki ormanlık bölgeye gelince, Gorgo alçaldı ve çıplak bir dağın tepesine kondu. Çocuk ayağını yere basınca Kartal ona dönüp,
''Buralarda iyi av var.'' dedi. ''Biraz avlanmadıkça doğrusu serbest olduğumu anlayamayacağım. Sen bu süre içinde istediğin şeyle uğraş. Ama gün batarken burada ol.''
Oğlan tepede yalnız başına kalınca ne yapacağını şaşırdı. Bir taşın üstüne oturup çıplak dağı ve aşağıdaki büyük ormanları seyre daldı. Çok geçmeden ormandan bir şarkı sesi geldiğini duydu ve ağaçların arasından parlak bir şeyin yükseldiğini gördü. Mavili sarılı bayrağı hemen tanıdı ve şarkılarla şen gürültülerden bayrağın arkasından bir geçit alayının gelmekte olduğunu anladı. Alay daha ortalarda görünmüyordu. Bayrak dönemeçli yollardan yukarıya doğru tırmanıyordu. Acaba nereye gidiyordu? Tesadüfen Nils'in oturup beklediği şu çıplak ve biçimsiz yaylaya geliyor olmasın? Sancakla onun peşi sıra gelen kalabalık ormanın kıyısına vardı. Ardından öyle bir şenlik başladı ki Nils'in bir an olsun canı sıkılmadı. Gorgon'un parmak çocuğu bıraktığı geniş dağ sırtında 10 yıl önce bir orman yangını olmuştu. Kömürleşen ağaçlar da kesilip yok edilmişti. Şimdi sırt çıplak ve bomboştu. Taşların arasında sadece kökü kalmış, kara kütükler, bir zamanlar orada bir ormanın olduğunu gösteriyordu. Ama hiçbir yanda, yerden yeni sürgünlerin çıktığı görünmüyordu. Herkes ormanın tekrar yetişmemesine şaşıyordu. Ama büyük yangın sırasında toprağın adam akıllı kuraklaştığı unutuluyordu. yangında yanıp kül olan yalnız bütün ağaçlar değildi. Funda ve yosunlar, yaban mersinleri, bütün bitki örtüsü gibi toprağın kendisi de kavrulmuştu. Kayalık arazide zaten pek kalınlığı olmayan bu toprak örtüsü kurumuş, tozlaşmış, küle dönmüştü. En küçük esintide bile havaya savruluyordu. Hele sırtta, rüzgarlar yeri silip süpürmüş, alttan beyaz kayalıklar ortaya çıkmıştı. Bir yandan da yağmur suları toprağı sürüklemekten geri durmuyordu. Rüzgarla suyun, temizlemekte söz birliği ettikleri dağ, 10 yıl içinde öylesine çıplak, öylesine dazlak kaldı ki, görenler onun bir daha yeşereceğine inanamazlardı. Fakat günün birinde, o çevrenin bütün çocukları, her birinin omzunda bir kazma veya bel, ellerinde yemek sepetleri, okullardan birinin önüne çağrıldılar. Küçük ordu, başta bayrak, erkek ve kadın öğretmenlerinin eşliğinde dağa doğru yürüdü. Yanlarında ayrıca iki orman bekçisiyle çam fidanlarını ve tohumları taşıyan atlı küçük bir araba vardı. Çocuk alayı, yazlık yayla evlerine giden eski küçük yollara daldı. Bu işe şaşa kalan tilkiler, burunlarını inlerinden çıkarıyor ve içlerinden bu sürüsüz çobanların kim olduklarını soruyorlardı. Alay, eskiden kömür çukurlarının bulunduğu çıplak meydanlardan geçti. Şaşırmış munta kuşları, kendi kendilerine, "Bu yeni kömürcüler kim?" diye sordu. Sonunda kafile yanan tepeye vardı. Bir zamanlar, yaban çiçeklerinin çevresini süslediği taşlar, şimdi çırılçıplak oraya buraya serpilmişti. Kayalar, eskiden ren geyiklerinin gelip kemirdiği, o güzelim, gümüş renkli yosun ve liken örtüsünden yoksundu. Taş oyuklarında biriken durgun, kara suyu, artık ne koyu yeşil dağ bitkilerini, ne de kuzu kulaklarını çevreliyordu. Çukurlarda kendilerine sığınacak yer bulmuş birkaç avuç toprak parçası, eğrelti otlarından, ak ahlatlardan, yani çok yere orman diplerini döşeyen o ince, tatlı, hoş, yeşil kızıl bitki örtüsünden biraz olsun nasibini alamamıştı. O yörenin çocukları gelip de sırtlara yayılınca, kül rengi dağa bir gün ışığı vurmuş gibi oldu. Sevinç dolu, narin pespembe olan o gizli şey, yani gençliğin ve diriliğin ta kendisi, gelip tepeyi donatmıştı. Çocuklar oturup dinlendikten ve çıkınlarını önlerine serip, güçlerini topladıktan sonra, kazmalarına bellerine sarıldılar. Bir avuç toprak bulabildikleri her yere, çam fidanlarını nasıl dikeceklerini orman bekçileri onlara gösterdi. Küçükler bir yandan çalışırlarken, bir yandan da ciddi ve kendinden emin bir tavırla yaptıkları işin öneminden söz ediyorlardı. Körpe çam fidanları toprağa tutacak ve rüzgarın onu sürüp götürmesine engelleyecekti. Sonra ağaçların altında yeniden toprak birikecek, toprağa tohumlar düşecek, bugün sadece çıplak kayalığın bulunduğu bu yerde birkaç yıla varmadan hepsi ahu duduyla yaban mersini toplayacaklardı. Küçük fidanlar o zaman koca koca ağaçlar olacaktı. Belki de günün birinde bu ağaçlardan evler, güzel gemiler yapılacaktı. Ne iyi! Buraya vaktinde, henüz çukurlarda biraz toprak varken geldik, diyordu çocuklar. Eğer daha fazla gecikseydik, iş işten geçmiş olurdu. Böylece kendilerine bu uğraşıdan bir büyüklük payı çıkarıyorlardı. Çocuklar çalışırken, ana babaları evde, onların bu işi kıvırıp kıvıramayacaklarının merakı içindeydi. Çıplak bir yeri ormana dönüştürmek, bacak kadar çocukların üstesinden gelebileceği bir iş değildi. Ama onları iş başında görmek, herhalde hayli eğlenceli olurdu. Böyle düşünen bir baba, ormanın yolunu tuttu. Derken ormanda kendileri gibi başka ana babalara da rastlamazlar mı?
Tepeye mi çıkıyorsunuz? Öyle ya. Çocukları görmeye mi? Tabii. Siz de mi? İyi bir eğlence olacak onlar için. Bana kalırsa ağaç filan dikmeye vakit kalmadan yorgunluktan pes ederler.
İşte anne ile baba tepeye varmışlardı. Önce taşlar arasına dağılmış, küçük, pembe, tatlı çehreleri hoşlanarak seyrettiler. Sonra da ne iş yapıyorlar diye baktılar. Çocukların kimisi küçük fidanları dikerken, kimisi toprağa açtığı karıklar boyunca tohum saçıyordu. Kimisi de fidanları zayıflatacak fundaları yoluyordu. Küçükler kendilerini işe vermiş, seve seve çalışıyordu. Bir süre baktıktan sonra baba, bir funda yolmak için ellerini uzattı. Onu görünce, oraya sırf merak ederek gelmiş büyüklerden kim varsa işe girişti. Çocukların keyfi bir kat daha artmıştı. Çok geçmeden, yörenin bütün insanları dağın tepesinde toplandı, çalışmaya katıldı. Bahar gelince topraktan fışkıracak buğday başaklarını düşüne düşüne, toprağa tohum saçmak ne zevkli şeydir, bunu hepimiz biliriz. İşte şu anda yaptıkları iş, bütün bu insanları onun kadar, hatta ondan da fazla sarmıştı. Buraya ektikleri tohumdan yeşil ve ince saplar değil, sağlam gövdesi, güçlü kuvvetli dallarıyla ağaçlar üreyecekti. Bu tohumlardan tek bir yazın ürünü değil, yıllar yılı yaşayacak olan bir bitki örtüsü doğacaktı. O, bu ıssız dağ başına, bu bomboş yaylaya, böcek fızıltılarını, kara tavukların şarkılarını, çalı horozlarının oyunlarını, yani hayatın bütün kaynaşmasını da beraberinde getirecekti. Gelecek kuşaklar için dikilmiş bir anıt olacaktı. Onlara çıplak ve hüzünlü bir tepe yerine, başı göklere değen, güzel bir orman bırakılmış olacaktı. Torunları bunu görerek, atalarının akıllı, iyi insanlar olduklarını düşünecek, onları saygı ve minnetle anacaklardı. Helsingland'da bir gün. Perşembe 16 Haziran. Ertesi gün Nils, Helsingland'dan geçiyordu. Memleket bahar içinde, gözlerinin altında uzanıyordu. Çamlar açık yeşil sürgünlerle, kayın koruları ipek gibi yapraklarla, çayırlar taze bir yeşillikle, tarlalar körpe ekinlerden bir halıyla donanmıştı. Engebeli ve ormanlık bir memleketti burası. Ama ortasında dümdüz bir vadi vardı. Bu vadiden kimisi dar ve kısa, kimisi de geniş ve uzun başka vadilere geçiliyordu.
Bu memleket bir yaprak kadar yeşil, diye geçirdi içinden Nils. Vadilerin kolları ayrılışı da tıpkı bir yaprağın damarları gibi.
Ortadaki ana vadinin içinde bir ırmak akıyordu. Irmak birçok yerde genişleyip bir göl halini alıyordu. Kıyılarında çayırlar, biraz daha yükseğinde tarlalar, daha ötede ormanın kıyısında da çiftlikler vardı. Bu büyük ve güzel çiftlikler birbiri peşi sıra devam ediyordu. Irmağın iki yanında kiliseler yükseliyor, onların çevresini de köyler alıyordu. Burası güzel bir ülkeydi. Oğlan onu istediği gibi seyretti. Çünkü kartal, ufak tefek çalgıcı Clemens Larsson'u ararken, vadilerin birinden çıkıp öbürüne dalıyordu. Sabah ilerlerken, çiftliklerin çoğunda olağanüstü bir kaynaşma vardı. Ahırların kapısı ardına kadar açılıyor, hayvanlar dışarıya salınıyordu. Bunlar açık renk, küçük boylu, çevik, sağlam yapılı, keyfi yerinde, itişip kakışan güzel ineklerdi. Sonra sıra danalarla koyunlara geldi. Uzun bir kıştan sonra ahırdan dışarıya çıkmanın sevincini zıplayıp sıçrayarak açığa vuruyorlardı. Torbalarını sırtlarına vurmuş genç kızlar hayvanların arasında koşuşuyorlardı. Uzun sopalı bir oğlan çocuğu koyunların dağılmasını önlemeye çalışıyordu. İneklerin arasında bir köpek havlaya havlaya bir o yana bir bu yana gidip geliyordu. Çiftçi küçük boş tereyağı fıçıları, peynir sepetleri ve yiyecek doldurulmuş bir arabaya atını koşuyordu. Herkes gülüyor ve şarkılar mırıldanıyordu. İnsanlar da hayvanlar kadar mutluydu. Sonunda ormanın yolunu tuttular. Başta yürüyen bir genç kız zaman zaman hayvanlara sesleniyordu. Sürü onun arkasından gidiyordu. Geride hayvan kalmamasını sağlamak için çobanla köpek sürünün iki yanında seyirtiyorlardı. Kafilenin en gerisinde de köylüyle çiftlik yanaşması vardı. Çakıllı dar patikada sarsılarak giden arabaya iki yandan destek oluyorlardı. Bu kesinlikle Helsinglatt'taki çiftçilerin sürülerini yazı geçirmek üzere dağa yolladıkları gündü. Çünkü her vadiden böyle şen kafilelerin tepelere doğru yola düşüp korulara daldığı görülüyordu. Bütün gün karanlık ormanın içlerinden çobanların seslenmeleri ve çıngırak sesleri yükseldi durdu. Akşama doğru küçük ve basık ahırla boz renkli birkaç kulübenin bulunduğu açıklık alanlara geldiler. İnekler daracık çite dolarlarken yazlık otlaklarını tanıyor, keyifli keyifli böğürüyorlardı. Hemen taze ve lezzetli çimeni gevelemeye başlamışlardı bile. Adamlar arabaya yükledikleri eşyayı kulübelerden birine boşaltıyor, su ve odun tedarik ediyorlardı. Çok geçmeden ocak tütmeye başlıyor, genç kızlar, çoban çocuklar ve adamlar üstü düz bir taşın çevresinde yemeğe oturuyorlardı. Kartal Gorgo, dağ evlerine çıkan bu insanlar arasında yaşlı çalgıcının bulunacağından emindi. Ama saatler geçmiş, hala ona rastlayamamışlardı. Bütün gün o havalinin üstünde bir o yana bir bu yana uçtuktan sonra Gorgo, gün batarken dağın tepesinde tek başına duran bir dağ evine uğradı. İnsanlarla hayvan sürüsü eve daha yeni gelmişlerdi. Erkekler odun kesiyor, kızlar süt sağıyordu. Kartal Nils'e dönüp,
"Aşağıya iyi bak!"
dedi.
"Sanırım o!"
Sonra alçaldı, alçaldı ve oğlan hayretler içinde onun haklı olduğunu anladı. Clement Larson gerçekten de evin çitle çevrili bahçesinde odun yarıyordu. Gorgo evlerin az uzağında bir ağacın üstüne kondu.
"Ben sözümü yerine getirdim," dedi Nils'e. "Şimdi sen de git adamla anlaş. Ben seni burada, şu dalları gür çam ağacının tepesinde bekleyeceğim."
Dağ evinde her günkü iş bitmiş, yemek yenmiş, millet sohbete başlamıştı. Yazın ormanda bir gece geçirmeyeli çok olmuştu. Hiç kimsenin yatmaya niyeti yoktu. Zaten daha ortalık aydınlıktı. Genç kızlar zaman zaman ellerindeki işi bırakıyor, ormana doğru bakıyor ve kendi kendilerine gülümsüyorlardı. Sonra da rahat bir nefes alıp, "Oh, neyse, gene yaylaya çıktık," diyorlardı. Köyün gürültü patırtısı zihinlerinden çıkıp gidiyor, ormanın sükun dolu havası ruhlarını kuşatıyordu. Aşağıda köydeyken, bütün yazı tek başlarına ormanda geçireceklerini düşündükleri vakit, bu yalnızlığa nasıl katlanacaklarını akılları almıyordu. Ama şimdi, daha dağ evine ayak basar basmaz, ömürlerindeki en mutlu günleri burada yaşayacaklarını hissediyorlardı. Çoban kızlarının en büyüğü birden başını kaldırdı ve sevinç dolu bir sesle,
"Bana sorarsanız,"
dedi,
"İçimizde Clement Larson gibi bir masalcı varken, akşamı böyle sessiz sedasız geçirmemiz hiç doğru değil. Bize güzel bir hikaye anlatırsa, ben de ona, örmekte olduğum şu boyun atkısını armağan ederim."
Öteki kızlar bunu duyunca sevinçten ellerini çırptılar. Clement hiç nazlanmadı.
"Stockholm'de, Skansen'de, Sıla özlemiyle içimin yandığı bir gündü,"
diye anlatmaya başladı. Sonra da istenen parayı ödeyip, nasıl bir cini tutsaklıktan, bir kafese konup, şuna buna gösterilerek aşağılanmaktan kurtardığını anlattı. Çok geçmeden bu iyiliğinin mükafatını görmüştü. Etrafındakiler onun anlattıklarını gitgide artan bir merakla dinliyordu. Hele saray uşağının, kralın gönderdiği kitabı Clement Larson'a getirdiği yere gelince, genç kızlar ellerindeki işi filan bırakıp, çıt çıkarmadan gözlerini, başından bunca akıl almaz şeyin geçtiği bu adama diktiler. Hepsi çalgıcıya farklı bir gözle bakıyordu. Düşünsenize bir kere. Kralla konuşma mutluluğuna ermiş biriydi o. Birden işlerinden biri ona cine ne yaptığını sordu.
"Mavi bir çanak satın almaya vaktim olmadı," cevabını verdi Clement. "Ama bu görevi ihtiyar bir Lapon'a bıraktım. Ondan sonra ne oldu bilmiyorum."
Çalgıcının ağzından bu sözler çıkar çıkmaz, küçük bir çam kozalağı gelip burnunun tam ucuna çarptı. Onu işlerinden biri atmamıştı. Çoban kızı,
"Hah!"
dedi korkuyla.
"Cin taifesinden biri bizi dinliyor galiba. O mavi çanağı alma işini bir başkasına bırakmakla sanırım hiç iyi etmemişsin."
Medelpad'da. Cuma 17 Haziran. Kartal'la çocuk ertesi sabah şafakla yola koyuldular. Gorgo aynı gün erkenden Westerbotten'e varmayı kuruyordu. O sırada Nils, şu üstlerinden geçtikleri ülkede insanoğlunun barınamayacağını ileri sürdü. Atlarında uzanan ülke Medelpad'ın güneyiydi. İlk bakışta içinde kimsecikler yokmuş gibi duran, ormanlardan başka bir şey görülmüyordu. Ama Kartal çocuğun sözlerini duyar duymaz,
"Buradaki insanların tarla yerine böyle ormanları vardır," dedi.
Nils önce topraktan fışkırıp ürün vermesi için bir yaz mevsiminin yettiği, salınan dolgun başakları ile bir çavdar tarlasını, sonra bir de yetişmesi için yıllara ihtiyacı olan sağlam ve koca gövdeli çamların meydana getirdiği şu loş ormanları düşündü. Böyle bir tarladan geçimini sağlamak isteyen, doğrusu çok sabırlı olmalı, karşılığını verdi. Ormanın kesim bölgesi olan bir yere gelinceye kadar aralarında başka bir konuşma olmadı. Burada toprağın üzerinde ağaçların kökleriyle kesilmiş dallardan başka bir şey kalmamıştı. Nils buraların çirkinliğinden ve yozlaşmış olduğundan yakındı.
"İşte burası geçen yıl biçilmiş bir tarladır," dedi Kartal.
Nils kendi köyünün orakçılarını düşündü. Makineleri sayesinde pırıl pırıl yaz geceleri bir çırpıda koskoca bir tarlayı biçer atarlardı. Oysa ormanda kışın soğuğunda kesim yapılıyordu. Oduncular kışın ortasında kalın bir kar tabakasının toprağı örttüğü ve soğuğun en dondurucu olduğu zamanda iş görüyorlardı. Tek bir ağacı devirmek bile ne yorucu bir işti. Bir de böyle geniş bir alandaki bütün ağaçları kesebilmek için herhalde adamlar haftalarca ormanın içinde kalmış olacaklardı. Nils içini çekerek, "Böyle bir tarlayı biçenler herhalde çok dayanıklı ve çalışkan insanlar olmalı," dedi. Kartal biraz aşağıya süzüldüğünde, çıplak alanın kıyısına düşen küçük bir kulübe gördüler. Kabaca yontulmuş kütüklerden yapılmıştı. Penceresi yoktu. Kapı boşluğu kalın dallarla örtülmüştü. Ağaç kabukları ve dallardan meydana gelen damı yer yer çökmüştü. Nils aralıklardan içeride sadece birkaç peyke ile ocak olarak kullanılan bir iki iri taş gördü. "Burası ev değil, izbe," dedi Nils. "Böyle bir yerde oturmaya razı olan biri de çıkar mı acaba?"
"Kesim sırasında oduncular orada yaşardı," dedi Gorgo.
Nils bir kere kendi köyünde işinden keyifle dönen rençberleri düşündü. Anası Kiler'de en iyi ne varsa hep onlara ikram ederdi. Buradakilerse bu yorucu işten sonra samanlıktan daha beter bir kulübede tahta peykeler üstünde uyumak zorundaydılar. Ne yiyip içtiklerini ise ancak Allah bilir. "Korkarım buradaki orakçıların bir hasat bayramı bile yoktur," dedi Nils. Biraz ötede, altlarında acınacak halde dar, inişli yokuşlu, taşlık, kimi yeri çukur, kimi yeri tümsek bir yol gördüler. Yol ormana çıkıyordu. Araba tekerlekleri gide gele yolu daha da beter etmişti. Seller birçok kısmını tamamen yıkıp bozmuştu. Bu orman yolunun üzerinde uçarken Kartal, Nils'in "Böyle bir yoldan ne taşınabilir ki?" diye sorduğunu duydu.
"Orman ürünleri işte bu yoldan taşınır," dedi Kartal.
Nils gene kendi köyünde güçlü kuvvetli atların koşulduğu arabalarla ürünün tarladan eve taşındığı o sevinç dolu günleri hatırladı. Sap arabasının en üstüne kurulup atları süren rençberin çalımına diyecek olmazdı. Çevik atlar salınarak yürür, arabanın arkasında sapların üstünde oturmalarına izin verilen kimisi biraz ürkek, kimisi de keyiften çılgına dönmüş çocuklar, birbirini bastırırcasına güler, çığlık atarlardı. Oysa burada ağır kütükler, engebeli, bozuk yollarda taşınıyordu. Yol boyunca oduncuların ve atların canından bezdikleri herhalde çok oluyordu.
"Bu yolda sanırım kimsenin içinden neşelenmek gelmez," dedi Nils.
Kartal kanatlarını kocaman kocaman açarak uçuyordu. Az sonra bir ırmağın yamacına geldiler. Yamaç yongalar, odun parçaları ve kabuklarla doluydu. Nils bu karma karışıklığı görünce pek şaştı.
"İşte orman ürünleri burada yığın haline getirilir," dedi Gorgo.
Nils kendi memleketinde ürünün evin hemen yanı başında ambarlandığını düşündü. Ambar köy evinin adeta en güzel süsüydü. Oysa burada, ormandan elde edilen ürün, ıssız bir yamaca yığılıyor, orada bırakılıyordu.
"Acaba bu vahşi bölgenin insanları yığınlarını ölçmek ve komşularınınkiyle karşılaştırmak için yamaca kadar inerler mi?" dedi içinden.
Az sonra geniş bir vadide kendine yatak açmış Lingan ırmağına vardılar. Birdenbire bütün manzara değişti. Karanlık çam ormanı vadinin üstündeki dik yamaçların gerisinde kalmıştı. Daha aşağılarda beyaz gövdeli kayınlarla titrek kavaklar görülüyordu.
Vadi birçok yerde yayılıp göller meydana getirebilecek kadar genişti. Kıyılarda bolluk içinde, ince yapılı çiftlikleriyle güzel bir köy yer alıyordu. Vadinin üstüne geldiklerinde, kartal yolcusunun gene soru sorduğunu duydu.
Nasıl olur da, diyordu Nis.
Çevredeki tarla ve otlaklar bu kadar çok sayıda insana yeter.
Orman denilen tarlayı biçen orakçılar işte burada oturur,
diye cevap verdi kartal. Oğlan o zaman Skanya'daki binaları, bir avlu etrafında sıralanmış küçük çiftlikleri düşündü. Buradaki köylüler adam akıllı konaklarda oturuyorlardı. Oğlan gene,
''Şu orman işleri hayli kazanç getiriyor galiba.'' dedi.
Kartal doğruca kuzeye yönelmişti. Biraz yol almıştı ki Nils, yamaçta yığılan kütüklerin daha sonra ne yapıldığını sordu. Bunun üzerine kartal yolunu değiştirdi ve ırmak boyunca doğuya doğru uçmaya başladı.
''Bundan sonrası ırmağın işidir.'' dedi. Onları alır, fabrikaya taşır.
Nils kendi memleketinde tek bir tanesi ziyan olmasın diye demetlere ne kadar özen gösterildiğini düşündü. Burada yığın yığın tomruk kendi bildiğine ırmağa bırakılıyordu. Nils'e sorsanız bunların yarısı bile gideceği yere varamazdı. Gerçi işlerinden bir kısmı ırmağın ortasında yüzüyordu. Bunlara bir diyeceği yoktu. Ama ötekiler kıyıya vuruyor, girintilerdeki durgun suda hareketsiz kalıyordu. Hele ırmağın genişleyip göl olduğu yerlerde suyun yüzü tomruktan görünmüyordu. Bunlar şüphesiz aylarca, belki yıllarca oldukları yerde kalıyordu. Tomruklar kimi yerde iskele ayaklarına takılıyor, bazen parçalanıyorlardı. Suyun bir yükseltiden aşağı döküldüğü yerlerde taşlar yolunu kesiyor, birbirine çarparak üst üste birikiyorlardı. Bu ürünün kendi değirmenine varması için acaba ne kadar zaman ister, dedi Nils. Gorgo, Lungan ırmağı boyunca ağır ağır uçmaya devam etti. Oğlan bu ürünün nasıl işlendiğini görsün diye sık sık kanatlarını gerip havada hareketsiz duruyordu. Biraz sonra kartalla yolcusu, iş başındaki bir salcılar topluluğunun üstünden uçtular. Burada Nils gene mırıldandı.
Peki suyun üstünde giden bu adamlar kim?
Yolda takılıp kalan tomruklarla işte bunlar uğraşırlar, dedi kartal.
Çocuğun kendi memleketinde, ürünleri hiçbir tehlikeye uğramadan, kolayca tarladan eve taşıyan rençperler aklına geldi. Oysa, burada adamlar, tomrukların üstünde ayakta dikiliyor, ellerindeki uzun kancalı sopalarını kullanarak, onları binbir zahmetle tekrar akıntıya sokuyorlardı. Yamacın kıyısında, çamura bata çıka yürürken, tepeden tırnağa kadar ıslanıyorlardı. Akıntıda kayadan kayaya atlıyor, yüzen kaygan tomrukların üstünde, sanki toprakta yürür gibi sakin sakin yürüyorlardı.
Onlara bakınca aklıma ister istemez, maden ocakları bölgesindeki demirciler geliyor, dediniz.
Onlar da sanki tehlikesiz bir şeymiş gibi ateşle oynuyorlardı. Buradakiler de akıntıyla, dalgalarla oynuyorlar. Öyle ki sanki suyun efendisi onlarmış da, ondan kendilerine hiçbir kötülük gelmezmiş gibi. Sanki azgın suyu kendileri ehlileştirmiş gibi. Kartal'la Nils, ırmağın ağzına vardı. Şimdi altlarında, Bonya körfezi yayılıyordu. Gorgo ileriye uçmadı. Kuzeye doğru bir kavis çizdi. Az sonra altlarında bir kereste fabrikası gördüler. Fabrika adeta küçük bir köy kadardı. Onun üstünde uçarlarken Nils buranın gerçekten çok güzel bir yer olduğunu söyledi.
Gorgo, "Tomrukların değirmeni işte burası," dedi. "Ona buralılar Svartvik diyor."
Nils kendi memleketindeki yeşillikler arasına gelinler gibi kurulmuş, süzüle süzüle kanatlarını döndüren yel değirmenlerini hatırladı. Orman ürünlerinin işlendiği buradaki değirmense su kıyısındaydı. Önünde yığınla tomruk yüzüyordu. Bunlar demir bir zincirle birer birer eğik bir köprünün üstüne çekiliyor, oradan ambara benzer bir binaya alınıyordu. Nils bundan sonrasını göremiyordu ama içeriden korkunç bir gürültü geliyordu. Binanın arkasından da biçilmiş tahta yüklü küçük vagonlar gördü. Bu vagonlar pırıl pırıl parlayan raylar üzerinden açık bir depoya geliyordu. Burada tahtalar üst üste iki yana istif ediliyordu. O zaman bu açık depo, ortada yolu, iki yanda tahta evleriyle bir şehir sokağını andırıyordu. Bir yanda yeniden tahta istiflenirken, öte yanda eski yığınlar bozuluyor, kıyıya demir atmış, hamulesini bekleyen koca gemilere yükleniyordu. Her yanda karınca gibi işçi çalışıyordu. İşçi evleri açık deponun gerisine düşüyordu. "Buradakiler sanki bütün Meldelpat ormanlarını bıçkıya vereceklermiş gibi çalışıyorlar," diye mırıldandı Nils. Kartal biraz daha uçtu. Nils hemen hemen ilkine benzeyen ikinci bir kereste fabrikası daha gördü. Burada da öbürü gibi bir bıçkı evi, bir depo, tahtaların gemilere yüklendiği bir iskele ve işçi evleri vardı.
"İşte büyük bir değirmen daha," dedi Kartal sesini yükselterek. "Bunun adı da Kubingenborg.
Kesimciler ormandan sandığımdan çok daha fazla mal getiriyorlarmış meğer," dediniz. Daha sonra Kartal yeniden uçmaya koyuldu. Başka kereste fabrikalarını da üstünden geçtiler. Sonunda büyük bir şehre vardılar. Kartal'a şehrin adını soran çocuk, "Yüzen ağaçlar bölgesinin en büyük çiftliği bu galiba," dedi. Nils Holgersson, bir de Skanya'daki boz renkli, eski püskü, kılıksız kasabaları düşündü. Burada, kuzeyin en ucunda, bir köyün gerisinde, Sundsvall, yeni gelişen bir şehir olmanın o sevinç dolu ihtişamıyla parlıyordu. Şehri yukarıdan seyretmenin tadında doyum olmuyordu. Ortasında, eşi ancak Stockholm'de bulunabilecek, taştan muhteşem binalar vardı. Taş binaları boş bir şerit çevreliyordu. Onun gerisinde ise, bahçe içinde, cici bici, küçük tahta evler vardı. Bunlar ne de olsa, taş binalarla boyu ölçüşemeyeceklerini biliyormuş gibi, onlardan uzak duruyorlardı. "İşte hem zengin, hem gösterişli bir şehir," dediniz. "Demek bütün bu zenginliğin kaynağı, o güçsüz orman arazisi, ha? İnanılacak gibi değil." Kartal kanatlarını açtı. Sundsvall şehrinin karşısında bulunan Alna Adası'nın üstüne geldi. Adanın bütün kıyısını kaplayan kereste fabrikalarını gördükçe Nils hayretten hayrete düşüyordu. Bunlar sanki birbirinin üstüne çıkmış gibiydi. Öte yandan adanın karşısına gelen kıyı boyunca da kesintisiz bir dizi halinde fabrikalar ve depolar uzanıyordu. Nils Holgersson bunlardan 40 tanesini saydı. Ama aslında daha da çoktular. "Bir garip ülke burası," dedi çocuk. Akıl alacak gibi değil. Bütün yolculuğum boyunca ne böyle bir canlılık, ne de böyle bir hayat seviyesi gördüm. Eşi bulunmaz bir ülke şu bizim yurdumuz. Neresine gitsem, insanların ekmeğini çıkaracağı bir iş var. Otuzuncu ayrımın sonu. Sayfa 318.